Ayrım 75.
Ekonomik bütünleşme yönünden ve ekonomik alandaki kararları uygulamak için gerçekleştirilmiş yapısal ve kurumsal düzenlemeler açısından AYT'nin çok daha büyük ilerleme kaydetmiş olduğu bellidir. Böyle olsa bile bir ekonomik topluluk olarak egemen bir ulus devletinde görülebileceğinden çok daha bölünmüşlük içindedir. Politik ideoloji her zaman için ekonomik politikayı ve öncelikleri etkilemektedir. Kimi üye devletlerde sosyalist yönetimler iktidarda, kimilerinde ise muhafazakar partiler egemen olunca eşgüdüm zor, belki de imkansızdır. Paralar arasındaki eşgüdüm şimdilerde eskisine göre çok daha başarılı olmakla birlikte, ara sıra yapılan yeni düzenlemeler, bunlar genellikle Alman markının revalüasyonunu kapsamaktadır. Üyelerin ayrı mali sistemleri ve farklı kredi değerliği olduğunu hatırlatmaktadır. Avrupa Komisyonu'nca yapılan önerilere rağmen hava yolları üzerindeki denetimlerin tam olarak kaldırılmasından mali hizmetlere kadar çok çeşitli konularda ortak bir Avrupa politikasının oluşturulması yönünde henüz pek az bir ilerleme kaydedilmiştir. Ortak sınırların pek çoğunda hala gümrük noktaları bulunmakta, kamyon sürücülerini öfkelendiren uzun kontroller yapılmaktadır. AET'nin yaptığı harcamalarda başlıca dayanağı olan ve bir ortak pazarı bulunan bir iki ekonomik sektörden biri durumundaki tarımın bile bir anlaşmazlık sebebi olduğu ortaya çıkmıştır. Ve dünya yiyecek maddeleri üretimi, Hindistan ve öbür Asya ülkeleri ihracat pazarlarına giderek daha çok girerlerken, gerçekten genişlemeye devam edecekse, AET'nin fiyat destekleme sisteminde reform yapılması için baskılar çoğalacak ve bu durum, sorun yeniden hararetli bir çekişme biçiminde patlak verinceye kadar sürecektir. Son olarak da savaş sonrasındaki ekonomik büyüme ve başarı döneminin ardından Avrupa'nın durgunluğa girmeye, hatta belki de gerilemeye başladığına ilişkin sürekli bir kaygı vardır. 1979'daki petrol bunalımının yol açtığı sorunlar, yakıt fiyatlarındaki aşırı yükselme, ödemeler dengeleri üzerinde baskılar ve talep, verim ve ticaret açısından dünya çapında çöküntü. Tablo 45'te işaret edildiği gibi Avrupalıları dünyadaki öbür önemli ekonomilerden daha sert bir biçimde etkilemiş görünmektedir. Tablo 45. Gerçek GSMH'de büyüme 1979-1983 yüzde olarak. Birleşik Devletler 1979 2.8, 1980 -0.3. 1981 2.6, 1982 -0.5, 1983 2.4. Kanada 1979 3.4, 1980 1.0, 1981 4.0, 1982 -4.2, 1983 3.0. Japonya 1979 5.1, 1980 4.9, 1981 4.0, 1982 3.2, 1983 3.0. Çin 1979 7.0, 1980 5.2, 1981 3.0, 1982 7.4, 1983 9.0. AET 10 üye 1979 3.5, 1980 1.1, 1981 -0.3, 1982 0.5, 1983 0.8. Avrupalıları en çok kaygılandıran konulardan biri de bu çöküntünün istihdam düzeyleri üzerindeki etkisi olmuştur. Son yıllarda Batı Avrupa'da işlerini kaybedenlerin sayısı 1945 sonraki dönemde hiçbir zaman olmadığı kadar yükselmiştir. Söz gelimi AET içinde 1978-1982 arasında 5.9 milyondan 10.2 milyona fırlamıştır ve düşeceği yolunda hiçbir işaret yoktur. Bu ise zaten son derece yüksek olan sosyal harcamaları şişirerek yatırım için kalan parayı azaltmaktadır. 1980'li yıllar ilerlerken Birleşik Devletler'de esas olarak düşük ücretli hizmet sanayiinde ve Japonya'da yüksek teknoloji ve hizmetlerde olduğu ölçüde yeni işler yaratılması da söz konusu olmamıştır. İnsan bunu ister iş alanında teşvik edici unsurların bulunmayışına, yüksek maliyetlere, emek piyasasının hareketsizliğine ve aşırı ölçüde bürokratik kuralların varlığına bağlasın. Sağ kanattakilerin eğilimi budur. İster devletin planlamadaki başarısızlığına ve yetersiz yatırımlarına yorsun. Solun görüşü genellikle böyledir. Ve ister bu ikisinin yıkıcı bir biçimde birleşmesi diye yorumlasın, sonuç aynıdır. Pek çok yorumcu için daha da ürkütücü olan, Avrupa'nın gelecekteki yüksek teknoloji yarışında Amerikalı özellikle de Japon rakiplerinin gerisinde kaldığını gösteren işaretlerdir. Bu yüzden de 1984-1985 tarihli Avrupa Komisyonu yıllık ekonomi raporunda şu uyarı yer almıştır. Topluluk şimdi yeni ve hızla gelişen teknolojilerdeki sanayi kapasitesinde Birleşik Devletler ve Japonya'ya kıyasla belirmekte olan gerilik durumunun yarattığı tehdide karşılık vermek zorundadır. Topluluğun bilgisayar, mikroelektronik ve donanım alanlarındaki dünya ticareti performansının bozulduğu artık genellikle kabul edilmektedir. Bu, Eurosklerosis ve Euro-Pesimizm tablosunun fazla karanlık bir biçimde çizilmiş olması mümkündür. Çünkü Avrupa'nın rekabet gücünü gösteren pek çok başka işaret de vardır. Üstün nitelikli otomobiller, ticari uçaklar ve avcı uçakları, uydular, kimyasal ürünler, telekomünikasyon sistemleri, mali hizmetler ve benzeri, bununla birlikte iki zorlayıcı konu hala kuşkuludur. AET üyelerinin sosyopolitik farklılıklardan dolayı istihdam düzenlerindeki hızlı ve geniş çaplı değişikliklere deniz aşırı yerlerdeki rakipleri kadar karşılık verebilecek yetenekte midir? Yoksa varlık sebebi daha çok ekonomik değişikliklerin rekabet edemez durumdaki sektörler, tarım, tekstil, gemi yapımı, kömür, çelik üzerindeki etkilerini yavaşlatmak mıdır? Ve kısa vadede böylesine insancıl davranmakla daha uzun vadede kendisine zarar mı vermektedir? Ve kendi şirketleri hiçbir zaman Amerika'nın ve Japonya'nın dev şirketlerinin boyutlarına yaklaşamaz durumda ve her tür sanayi stratejisi MIT'i gibilerince değil, her biri ayrı ilgileri olduğunu gösteren 12 hükümet artı AET komisyonu tarafından oluşturulmak zorundayken, AET yüksek teknoloji oyununda önemli bir yarışmacı olarak kalabilmek için gerekli bilimsel kaynakları ve yatırım kaynaklarını seferber edebilecek durumda mıdır? Dikkatimizi bir bütün olarak AET'den ayırıp Avrupa'daki üç önemli askeri politik ülkenin içinde bulundukları durumu kısaca incelemeye geçersek, sorunların potansiyel varlığı tehdit ettiği düşüncesi ancak pekişmektedir. Herhalde hiçbir devlet gelecek konusundaki bu belirsizliği Federal Alman Cumhuriyeti kadar ortaya koymamaktadır. Bu da büyük ölçüde ülkenin geçmişten devraldığı miras ve Avrupa'nın bugünkü yapısının hala eğreti bir nitelik taşımasından ileri gelmektedir. Pek çok Alman, ülkelerinin 21. yüzyılın başlarındaki ekonomik beklentileri konusunda huzursuzlanmaktadırlar. Ama bu konunun başlıca kaygı olarak görülmesi pek mümkün değildir. Hele öbür toplumların karşı karşıya bulundukları ekonomik güçlüklerle kıyaslanırsa. Toplam emek gücü, İngiltere'nin ya da Fransa'nınkinin ancak biraz üzerindeyken, GSMH'si önemli ölçüde daha yüksektir ve bu durum ekonominin uzun vadeli verimlilik büyümesinin son derece dikkat çekici bir biçimde gerçekleştiğini göstermektedir. AET içinde en büyük çelik, kimyasal mamul, elektrikli cihaz, otomobil, traktör ve hatta İngiltere'deki gerileme düşünülürse ticaret gemisi ve kömür üreticisi durumundadır. Hem enflasyonun hem işçi anlaşmazlıklarının dikkat çekecek kadar düşük bir düzeyde kalması sayesinde İhracat fiyatlarını Alman markının değerinin sık sık yükselmesine rağmen rekabet edilebilir nitelikte tutmuştur. Bu da öbür ulusların Batı Almanya'nın ekonomik yönden gösterdiği performansın daha iyi olduğunu gecikerek de olsa kabul etmelerinden başka bir şey değildir. Alman iş yönetimi geleneğinde mühendislik ve tasarıma büyük ağırlık verilmesi, Amerika'da ise üzerinde durulan şey finanstır. Ülkeye yüksek nitelikli ürünler alanında uluslararası bir ün kazandırmıştır. Alman ekonomisi ticaret dengelerinde yıllardır ancak Japonya'nınkinin gerisinde kalan bir fazlalık elde etmiştir. Uluslararası rezervleri son zamanlarda gerçekleştirdiği artışlardan sonra belki de Japonya'nın dışında Dünyadaki öbür ülkelerin hepsinden daha zengindir ve Alman markı çoğu zaman öbür ülkelerce bir rezerv parası olarak kullanılmaktadır. Tüm bunlara karşı Almanlar için angst sebebi olan etkenlere de işaret edilebilir. AET'nin Alman vergi yükümlüsü için uzun süreden beri bir yük oluşturan tarımda fiyat destekleme sistemi, kaynakları ekonominin en çok rekabet edebilir sektörlerinden uzaklaştırıp en az rekabet edebilecek sektörlerine dağıtmaktadır. Yalnızca federal cumhuriyettekilere değil, Almanya'da şaşılacak kadar çok sayıda küçük çiftlik bulunmaktadır, Güney Avrupa köylüsüne de. Bunun toplumsal açıdan olan değeri bellidir. Ancak Amerikan, hatta belki Japon tarımına sağlanan korumaya oranla çok daha büyük bir yük getirmektedir. Israrlı bir biçimde yüksek olan işsizlik düzeyi, federal cumhuriyetin iş gücünün hala çok büyük bir bölümünün daha eski sanayi dallarında bulunduğuna işaret etmekte ve sosyal güvenlik harcamalarını GSYH içinde çok yüksek bir oranda tutarak ekonomide önemli bir tüketici etken olmaktadır. Gençler arasındaki işsizliği eğitim ve çıraklık uygulamasının dikkat çekici bir yaygınlık düzeyine sahip olması sayesinde azaltmak mümkün olmaktadır ve bu tür işsizlik Alman nüfusunun hızla yaşlanmasıyla hafifleyecektir. Ama nüfusun yaşlanması belki de en büyük rahatsızlıkla izlenen durumdur. Alman ırkının tükenerek yok olacağı düşüncesi açıkça bir abartı olsa da nüfusun daha da büyük bir bölümü emeklilerden oluştuğu zaman doğum oranındaki hızlı gerilemenin Alman ekonomisinde belli bir takım yankıları olacaktır. Nüfusla ilgili bu korkuyla birlikte giden ve çok daha az elle tutulur olan bir kaygı da Ardıl kuşağın Almanya'yı savaş döneminin külleri arasından yeniden inşa edenler kadar iştenlikle çalışmayacağı ve Japonya'dakine göre daha yüksek ücret maliyetleri ve çalışma haftasının çok daha kısa olması yüzünden Alman verimlilik artışlarının bile Pasifik havzasından kaynaklanan rekabete ayak uyduramayacağı yolundadır. Böyle olsa bile bu sorunların hiçbiri Almanların düşük enflasyon üstün nitelikli mal, yeni teknolojiye yüklü yatırım, üstün tasarım ve satış gücü ve çalışma barışı paketini koruyabilmeleri kaydıyla aşılmaz değildir. En azından şu söylenebilir ki, yukarıda sıralanan sorunlar eğer Alman ekonomisini etkiliyorsa rekabet gücü daha az komşularının çoğunun ekonomilerine ne kadar daha fazla zarar verecektir. Üzerinde tahmin yürütülmesi çok daha zor olan ise Almanya meselesinin 1940'lı yılların sonundan beri süren olağanüstü karmaşık ve oldukça benzersiz çizgilerinin 21. yüzyıla girerken olduğu gibi kalıp kalmayacağı konusudur. Yani aralarındaki yakınlaşma artmakla birlikte düşmanca ittifakların birbirinden ayırdığı iki Almanya'nın varlığı sürecek midir, sürmeyecek midir? Federal Alman Cumhuriyeti'nin çok önemli bir parçasını oluşturduğu NATO ittifakı Doğu-Batı ilişkileri kötüleşip savaşa dönüştüğü takdirde Alman topraklarını onları yok etmeden savunabilir mi, savunamaz mı? Ve Amerika'nın gücünde bir azalma olur ve Avrupa'daki kuvvetlerinde bir indirim gerçekleşirse Almanya ile başlıca AET NATO ortakları son 40 yıldır çok işe yarayan BD stratejik şemsiyesinin yerini tutacak kadar yeterli olan bir sistem oluşturabilirler mi, oluşturamazlar mı? Birbirleriyle bağlantılı bu sorunların hiçbiri hemen çözüm bekleyecek nitelikte değildir ama hepsi de dikkatli gözlemciler için kaygı sebebi olmaktadır. Almanya-Almanya ilişkisi şu sıralar küme içinde en teorik nitelikli olanı gibi görünecektir. Bundan önceki bölümlerde de ortaya konduğu gibi, Alman halkının Avrupa devletler sistemi içinde doğru yerinin ne olduğu konusu, en azından son 150 yıldır devlet adamlarını rahatsız etmiştir. Alman dilini konuşanların hepsi tek bir ulus devleti olarak bir araya getirilse, 200 yıla yakın bir süredir Avrupa'daki norm bu olmuştur. Bunun sonucu olarak bir araya yığılan nüfus ve sanayi kudret Almanya'yı her zaman için Batı Orta Avrupa'nın ekonomik güç merkezi yapacaktır. Bunun tek başına hem Wilhelm hem daha da çok Nazi dönemi emperyalizminin Alman hegemonyası kurma girişimine yol açtığı gibi Almanya'yı ille de Avrupa'da asker ve toprak yönünden egemen kuvvet haline getirmesi gerekmez. Askeri yönden hala Washington ve Moskova'nın egemenliği altında olan iki kutuplu bir dünyada, büyük güç saldırganlıklarının nükleer bir savaş başlatma riski taşıdığı bir çağda ve Bonn ile Doğu Berlin'de işleri 1945 sonrası Nazilikten arındırılmış bir politikacılar kuşağının yürütmesi sayesinde Almanların ileride Avrupa egemenliği için bir girişimde bulunabilecekleri düşüncesi çağ dışı görünmektedir. Böyle bir girişim olsa bile, bırakın dünyadakini, Avrupa'daki güç dengesi buna karşı duracaktır. O halde soyut anlamda 62 milyon Batı Alman ile 17 milyon Doğu Alman'ın yeniden birleşmelerine izin vermenin kesinlikle kötü bir yanı olmadığı gibi birçok da iyi yanı vardır. Hele halkların ikisi de birbirleriyle olan ortak yanlarının süper güç koruyucularıyla ortak yanlarından daha fazla olduğunu giderek daha iyi anlarken. Ancak trajik olan gerçek şudur ki, bu çözüm yolu bir anlamda ne kadar mantıklı olursa olsun ve iki Alman halkı aradaki ideolojik uçuruma rağmen ortak miras ve kültürlerinin işaretlerini ne ölçüde verirlerse versinler, günümüzdeki politik gerçeklik buna ters düşmektedir. Birleşme akıllıca önerildiği gibi 19. yüzyıldaki modele dayalı gevşek dokulu bir Alman federasyonu biçiminde olsa bile. Çünkü çıplak gerçek şudur ki Doğu Almanya Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki tampon devletler üzerindeki denetimi için gerekli bir stratejik duvar ve tabii ki batıya yönelik bir harekatta atlama noktası. İşini görmektedir. Ve Kremlin'dekiler hala emperyalist ve real politik çerçevesi içinde düşündüklerinden Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin Federal Alman Cumhuriyeti'ne ve Federal Cumhuriyet'in içine doğru çekilmesi büyük bir darbe olarak görülecektir. Bir yetkilinin yakın zamanlarda işaret ettiği gibi yalnızca bugünkü kuvvetlere dayalı olarak birleşik bir Almanya 660 bin üzerinde düzenli asker ile 1,5 milyon paramiliter ve yedek çıkarabilir. SSCB Batı kanadındaki 2 milyonluk ordusu ile birleşik bir Alman ulusuna sükunetle bakamaz. Öte yandan barışçıl yolla birleşmiş bir Almanya'nın neden soğuk savaşın gerginliklerini yansıtan bu kadar büyük bir silahlı kuvvet bulundurmak isteyeceğini anlamakta zor görünmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan alınan dersi sert bir biçimde vurgulamalarına rağmen Sovyet liderlerinin bile Almanya'nın öç alma politikası ve neonazizm ile ilgili kendi propagandalarını doğru olarak kabul ettiklerine inanmakta zordur. Willy Brandt'ın iş başına gelişinden bu yana söz konusu tavrı sürdürmek giderek daha zorlaşmıştır. Ancak şu da açıktır ki Moskova'nın herhangi bir yerden çekilmeye karşı kendiliğinden bir hoşnutsuzluğu vardır ve Moskova yeniden birleşen bir Almanya'nın getireceği politik sonuçlar karşısında derin kaygı duymaktadır. Böyle bir Almanya yalnızca başlı başına muazzam bir ekonomik güç olmakla kalmayacak. Toplam GSMH'si en azından resmi dolar karşılığı hesapla tehlikeli bir biçimde SSCB'ninkine yaklaşacaktır. Doğu Avrupalı komşularını ticaret konusunda mıknatıs gibi kendine çekecektir. Çok daha temel nitelikli bir nokta da şudur. Rusya, Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya'dan da aynı şekilde çekilmesi gündeme gelmeden Doğu Almanya'dan nasıl geri çekilecektir? Hem de SSCB'nin batı sınırı olarak 50 milyon Ukraynalıya, onları yoldan çıkaracak kadar yakın olan kuşkulu Polonya-Ukrayna sınır çizgisini bırakarak. O halde sürüp giden durum bir tür kış uykusu durumudur. Almanlar arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi mümkün görünmektedir. Bu gelişmeyi yalnızca süper güçler arasında kimi zaman baş gösteren gerginlikler gölgeleyecektir. Alman devletlerinin her ikisinin de komşularına kıyasla verimliliğini arttırması ve daha zenginleşmesi beklenebilir. Her ikisi de kardeşi olan Alman devletiyle özel düzenlemeler yaparken uluslarüstü kendi askeri NATO-Varşova Paktı ve ekonomik AET-Comecon kuruluşuna bağlılık yemini edecektir. Sovyetler Birliği'nin kendisi sarsılacak ve iç düzeni bozulacak olursa Bonn'un buna tepkisi ne olur tahmin etmek imkansızdır. Ve böyle bir şey Demokratik Alman Cumhuriyeti içinde ciddi huzursuzluklarla aynı zamana denk düşerse, Batı'ya yönelik bir Varşova Paktı saldırısı olsa buna Doğu Almanlar nasıl tepki verir? Bunu da kestirmek zordur. Demokratik Cumhuriyet ordusu üzerindeki özel Sovyet denetim düzenlemelerinin ve bu ordunun tümenlerinden her birinin Rus motorlu piyade tümenlerince gölge gibi izlenmesinin, Kremlin'deki acımasız kimselerin bile Alman'ı Alman'la birbirine düşürmekten kaygı duyduklarına işaret ettiği kesindir. Böyle bir kaygı duymaları da zaten gerekir. Ancak Federal Cumhuriyet'in karşı karşıya olduğu ve kuruluşundan bu yana karşısında bulduğu daha somut ve acil sorun, Avrupa'da savaş ihtimaline karşı uygun bir savunma politikası bulmaktır. Baştan beri çok daha üstün durumda olan Kızıl Ordu'nun fazla engelle karşılaşmadan batıya saldırabileceği korkusu, hem Almanları hem öbür Avrupalıları, başlıca güvenlikleri olarak Birleşik Devletler'in nükleer caydırıcılığına dayanmaya itmiştir. Ancak SSCB'nin kendi ÖCBM'leri ile Amerikan ana yurdunu vurma kapasitesine erişmesinden beri bu strateji kuşkulu hale gelmiş, Rusya'nın Kuzey Alman Ovası'na konvansiyonel kuvvetlerle saldırması halinde Washington buna tepki olarak karşılıklı nükleer savaşı gerçekten başlatacak mıdır? Ama hiçbir zaman resmen terk edilmemiştir. Aynı şey bununla bağlantılı olan ve Rusların yalnızca Avrupa'daki hedeflere yönelik olarak kısa ya da orta menzilli füzeler, SS-20'ler, ateşlemekle yetinmeleri halinde Birleşik Devletler'in Sovyetler Birliği'ne gene kendi kentlerine misilleme yapılmasını davet eder biçimde, stratejik nükleer saldırılar başlatıp başlatmayacağı yolundaki soru içinde geçerlidir. Bu tür muhtemel durumlara hazırlanmak üzere inandırıcı caydırıcılık yaratılması için öneriler kuşkusuz yapılmıştır. Rus SS-20'lerine karşı durmak üzere Pershing 2 ve çeşitli kruz füze sistemlerinin yerleştirilmesi, istilacı Varşova Paktı askerlerini binalara ve altyapıya zarar vermeden öldürmesi amaçlanan güçlendirilmiş radyasyonlu bomba ya da nötron bombası üretimi ve Fransızlar söz konusu olduğunda güvenilmez Amerikan savunma sistemine bir alternatif olarak Paris denetiminde bir caydırıcı kuvvete dayanılması. Ancak tüm bunların beraberinde getirdikleri sorunlar vardır ve yarattıkları politik tepkilerden ayrı olarak her biri de nükleer silah sistemlerinin yalnızca kendilerine özgü olan çelişkili niteliklerine işaret etmektedir. Bu silahlara ulaşılması, insanın savunmak istediği şeyin yok edilmesine yol açabilecektir. O halde birbiri ardınca gelen Batı Alman yönetimlerinin NATO'nun nükleer caydırıcılık stratejisinin yararına inanmadan buna bağlı kalır, kendi adlarına nükleer silah edinmekten vazgeçerlerken güçlü bir konvansiyonel savunma sisteminin oluşturulmasında ön sırayı almaları şaşırtıcı değildir. Bundeswehr, Batı Alman Silahlı Kuvvetleri çevirenin notu, şimdiki haliyle yalnızca Avrupa'daki en büyük NATO ordusuna 335 bin asker ve 645 bin eğitim görmüş yedek değil, üstün nitelikli ve iyi donanımlı bir orduya sahiptir ve havadaki egemenliğini kaybetmedikçe göz alıcı başarılar kazanabilir. Öte yandan doğum oranındaki hızlı gerileme, Bundeswehr'i en güçlü olabilecek haliyle tutmayı gittikçe zorlaştırmaktadır. Bu arada hükümetin savunma harcamalarını GSMH'nin %3.5-4'ü oranında bırakma arzusu da silahlı kuvvetler için ihtiyaçları kadar yeni donanım edinmeyi güçleştirecektir. Her şey bir yana, bu tür zayıflıkların üstesinden gelinebilir. Tıpkı gerekli politik irade olsa, Batı Almanya'da yerleşik durumda olan daha yetersiz donanımlı müttefik ordularının noksanlarının da giderilebileceği gibi. Ancak Almanlar gene de rahatsız edici, kimilerine göre de dayanılmaz olan bir açmazla karşı karşıyadırlar.